Ay Vadisi, Jack London.
Ayrım 30.
Sakson konuyu yeniden açtı. Peki o Blanchard dediğin ne yaptı? Sürünün başını o çekiyordu. Hem benim atlarımı sürüyordu. Bütün atlar benim tavlanın hayvanlarıydı. Kardeşlik koklaları adıyla anılan züppelerden bir sürü takmış peşine. Hepsi de babalı fırından yiyen muhallebi çocukları. Büyük kez arabasıyla geldiler tavlalara. Oakland polisinin yarısının yardımıyla arabaları dışarı çıkardılar. Gerçekten zor bir gün geçirdik, inan bana. Kaldırım taşı yağıyordu, coplar nasıl küt küt iniyordu kafamıza bir bilsen. Polis şefi de tanrıymış gibi kurulmuştu otomobiline. Peralta sokağına vardığımızda orada grevciler toplanmıştı ve polis üzerlerine saldırıyordu. Bir de ne görelim? Yaşlı bir kadın evinin kapısından polis şefinin suratına bir kedi leşi fırlatmaz mı? Adam hemen cebinden mendilini çıkardı. Yakalayın şu kadını diye çığlığı bastı. Ama arkadaşlar polisleri geri püskürttüler, kadını kaçırdılar. Bir gün geçirdik ki sorma. Kaşla göz arasında mahallenin hastanesi dolup taşmıştı. Artan'ın Saint Pierre hastanesine, Fabiola'ya yurduna, daha bilmem nereye taşımak gerekti. Adamlarımızdan 8'i tutuklandı. San Francisco'dan bize yardıma gelen bir düzine arabacıyı da yakaladılar. Bu San Francisco arabacıları pek korkunç şeyler. Oakland işçilerinin yarısı bize yardıma gelmişler derdi. Birçoğu hapiste olsa gerek. Avukatlarımızın onların savunmasını da üstlenmeleri gerekecek. Ama inan bana, Roy Blanchard ve diğer fino köpekleri bir daha bizim işlerimize karışmaya yeltenemezler. Onlara biraz futbol öğrettiğimizi sanıyorum. Bay Street'te yeni yapılmakta olan tuğlalı binayı bilir misiniz? Oradaki tuğlaları kullandık önce. Ahırlardan çıktıkları sırada öyle bir tuğla yağmuruna tuttuk ki arabaların oturacak yerleri görünmez oldu. Birinci arabayı Blanchard sürüyordu. Oturduğu yerden devrildi ama tuttu kendini. Yürekli olsa gerek dedi Saxo. Bilye kızdı. Yürekli mi dedin? Arkasında polis var, ordu var, deniz kuvvetleri var. Yürekliymiş. Korkarım onların savunmasını yapacaksın az daha. Yürekliymişler. Kadınların, çocukların ağzından lokmalarını kapanlar yürekliymiş. Saxon sabah gazetesinde arabacılar grevini kırmak için başvurulan başarısız girişimin yankılarının ayrıntılarını okudu. Yazıda Blanchard bir kahraman gibi göklere çıkarılıyor, varlıklı yurttaşlara örnek olarak gösteriliyordu. Ne olursa olsun Saxon onun cesaretine hayranlık duymamazlık edemiyordu. Uluyan bir sürüye böylesine karşı çıkmasında göz kamaştırıcı bir yiğitlik görüyordu. Gazetede bir Tuğ generalin demeci de vardı. General ayak takımına kanun ve güvenliği saydırmak için orduya başvurulmamasını hayıflanıyordu. Polisin yumuşak davranışından yakınıyor şöyle bağırıyordu. Küçük bir operasyonu tam zamanı. Çünkü ayak takımı tümüyle yenilip ezilmediği sürece sanayinin durumu hiçbir zaman dirliğe, düzene kavuşamaz. O akşam Saxon'la Bilikent'e çıktılar. Eve dönüp de yiyecek bir şey bulamayınca karısını bir koluna, pardesüsünü öbür koluna takan Billy, pardesüyü teyzesine rehin bırakmıştı. 10 sente yemek gibi bir şey vermek mucizesini gösteren bir Japon lokantasında keyifsiz bir akşam yemeği yemişlerdi. Sonra da hovardalık yapıp adam başına 5 sent harcayarak sinemaya gitmişlerdi. Merkez Bankası'nın önünde grevde olan iki arabacı Billy'yi alıp götürdüler. Saxon peşinde bekledi. 3 çeyrek saat sonra kocası dönünce içkili olduğunu anladı. Biraz ötede forum kahvehanesinin önünden geçerlerken biri birdenbire durdu. Dönemeçte bir kupa arabası vardı. Genç bir adam şık tuvaletler giymiş birkaç kadını arabaya bindiriyordu. Şoför önde oturmaktaydı. Billy eliyle delikanlının koluna dokundu. Omuzları Billy'ninki kadar genişti. Boyuysa biraz daha uzundu. Gözleri mavi, yüzünün çizgileri derindi. Yakışıklı adamdı kuşkusuz. Saxon da onu yakışıklı buldu. Billy hafif ağır bir sesle "Size bir çift sözüm var, izin verirseniz" dedi. Delikanlı adama ve yanındaki kadına baktı. Sabırsızlıkla sordu. "Ne var? Ne istiyorsunuz?" "Siz Blanchard'sınız" diye Billy söze başladı. "Dün arabaları ağırdan çıkardığınızı gördüm." Blanchard parlak ve hızlı bir bakış fırlattı Saxon'a. Neşeli neşeli. "Becerebildim değil mi?" diye sordu. "Elbette ama benim söylemek istediğim bu değil." Delikanlı birdenbire kuşkuya kapıldı. "Siz kimsiniz?" dedi. "Bir grevci. Sürdüğünüz atlar benim atlardı." "Yo, yo, tabancanızı rahat bırakın." Blanchard elini arkasına atacakmış gibi bir davranışta bulunmuştu. "Burada sizinle kavga arayacağım yok. Yalnızca bir diyeceğim var size. Çabuk söyleyin öyleyse. Blanchard bir ayağını arabanın basamağına attı. Tabii, tabii dedi Billy. Ama insanı çileden çıkaran yavaşlığı hiç değişmedi. Aynı ağırlıkla konuşmasını sürdürdü. Size söyleyeceğim şu ki izninizdeyim. Şimdi grev sırasında değil, daha sonra sizi bulacağım ve hayatınızda yemediğiniz dayağı atacağım size. Blanchard Billy'yi baştan aşağı yeni bir ilgiyle süzdü. Gözleri parlıyordu. Hasmının değerini anlıyor gibiydi. Siz de güçlü kuvvetlisiniz dedi ama dediğinizi yapabileceğinize inanıyor musunuz? Elbette inanıyorum. Size bu dersi vermeyi üstüme alıyorum. Peki öyleyse dostum, grev bittikten sonra gelir beni bulursunuz ve size bir şans tanırım. Billy, unutmayın diye ekledi. Size mim koydum, artık koy verme. Blanchard başıyla bir işaret yaptı. İkisine de sevimli bir şekilde gülümsedi. Saxon'un önünde şapkasını kaldırdı ve otomobiline bindi. 13. Ondan sonra yaşam anlamsız göründü Saxon'a. Saçma bir karabasa. Olayların yıkıma sürükleyen anarşik akımında güvenilir hiçbir şey yoktu. Eğer Billy'e güvenebilseydi her şey eskisi gibi sürebilirdi. Ona tutunarak korkusuz karşılayabilirdi daha beterini ama bu yaygın çılgınlık girdabı kocasını elinden kapıp uzaklara sürüklemişti. Onda öylesine temelli bir değişim olmuştu ki hemen hemen bir yabancı gibiydi evin içinde. Manevi bakımdan gerçekten bir yabancıydı aslında. Başka bir adamdı onun gözleriyle bakan. Tüm düşüncesi şiddet hareketlerinde beyni kinle yoğrulmuş olan bir adam. Öyle bir adam ki onun için hiçbir yerde iyilik yoktu. Evrenin her yanında gizli bulunan kötülüklerin habercisiydi. Bu yeni insan artık Bert'ı kınamıyordu. Onun ağzından da dinamit, sabotaj ve devrim sözleri çıkıyordu. Saxon bedeniyle ruhunun tatlılığını ve tazeliğini korumaya çalışıyordu. Yalnız bir kez kendini tutamadı. O gün Billy'nin öfkesi üstündeydi. Söylediği sözlerden biri pek kaba ve haksız düştü. Saxon'u can evinden vurdu. Tüm kızgınlığıyla bağırdı. Kime söylüyorsun? Billy'nin dili tutuldu. Sus pus oldu utancında. Karısının öfkeden bembeyaz olan yüzüne takılıp kaldı gözleri. Saxon buyurucu bir sertlikle. Bir daha bana bu şekilde seslenme sakın Billy dedi. Canım keyfim yerinde değil işte. Bir anlık tersliğimi kaldıramıyorsun. Öylesine çok dert var ki başımda, çıldırmak işten değil. Bunu özür olarak söylüyordu ama meydan okumaktan da caymış değildi. Billy evden çıktıktan sonra Saxon kendini yatağın üzerine attı. Hüngür hüngür ağladı. Çünkü aşkta son kerte alçak gönüllü olan bu kadın gururluydu. Nasıl ki ancak güçlüler tam anlamıyla yumuşak davranabilirlerse, ancak gururlu kişiler gerçekten alçak gönüllü olurlar. Ama neye yarıyordu gururlu ve yürekli olmak? Dünyada önem verdiği tek insan onurunu, cesaretini, mertliğini yitiriyor, ortak dertlerinin en ağır bölümünü kendi omuzlarına yüklüyordu işte. Çocuğunu yitirdiği zaman bu yakımın açtığı büyük yarayı tek başına göğüslemişti. Şimdi bir bakıma çok daha kişisel nitelik taşıyan bir başka acıya da tek başına karşı koymak zorundaydı. Billy'e olan aşkı zayıflamamıştı belki ama bu aşk eskisi kadar gururlu, eskisi kadar güvenli değildi artık. Küçümsemeden doğan bir acıma duygusu sarıyordu onu. Duruma göğüs gelmek için kendini sıkmaya çalıştı. İçinde bir bağışlama eğilimi gördü. Bu iç acıcı oldu onun için ama çok sürmedi. Gerçekten soylu bir sevgide bağışlama diye bir şey olmadığını, olamayacağını düşündü. Bunun üzerine yeniden ağlamaya ve kendi kendisiyle cenkleşmeye başladı. Ne olursa olsun su götürmez bir gerçek vardı. Şimdi Billy değildi artık. Başka bir adamdı. Bir hastaydı. Yüksek ateşle sayıklayan bir hasta gibi sorumsuzdu. Benliğini, küçümsememesini bir yana itip ona hasta bakıcılık etmeli, bağışlamayı falan unutmalıydı. Kaldı ki savaşın tüm şiddetine göğüs geren oydu. Çatışmanın en yoğun noktasındaydı. İndirdiği ve yediği vuruşlardan sersemlemişti. Sorumluluğu başka yerde aramak gerekirdi. İtler gibi insanları da bir kuru kemik için, yani iş için hırlaştıran koşulların karışık çilesinde. Bu sonuca dayanınca Saxon doğruldu. Dünya çapında süren mücadelelerin en zorlusuna, kadının mücadelesine atılmak için zırhını kuşandı. Bütün kuşkuları, bütün güvensizlikleri kafasından söküp attı. Hiçbir şeyi bağışlamadı çünkü bağışlayacak bir şey yoktu. Sevgilerinin her türlü kirden, karışıklıktan uzak kalacağına kesin olarak inanmaya yemin etti. Bu sevgi duru ve sessiz bir ortamda yeşermiş, boyatmıştı. Akıl ve sağduyu galip gelse de ortalık yatışırsa yine aynı ortamda bulmalıydılar onu. O akşam Billy eve dönünce Saxon tez bir önlem alarak dikiş ve erişe çalışmalarına yeniden başlamayı önerdi. Böylece grevin sonuna dek tencerenin kaynamasına katkıda bulunmuş olacaktı. Ama Billy söz anlamak istemedi. Birkaç kez her şey yolunda diye söylendi. Yeniden çalışmaya başlaman gerekli değil. Hafta sonu ermeden para bulacak sana vereceğim. Cumartesi akşamı da seninle tiyatroya gideceğiz. Gerçek bir gösteriye, sinemaya değil. Harvey'nin zenci saz ozanları kente geliyorlar. Cumartesi akşama gideceğiz. O zamana değin para geçecek elime. İki, iki daha dört ettiğine nasıl inanıyorsan buna da öyle inan. Cuma akşamı yemeğe gelmedi. Saxon üzüldü gelmediğine çünkü Maggie Donahue bir hafta önce ödünç aldığı bir lenger dolusu patatesle bir kilo onu geri vermişti o gün. Doyurucu bir yemek vardı sofrada. Saxon saat 9'a değin açık bıraktı ocağı. Sonra istemeye istemeye yatağa girdi. Onu beklemeyi pek isterdi ama cesaret edemedi çünkü içkili döndüğü zaman onu beklemesinin ne tepki yaratacağını çok iyi bilirdi. Saat 1'i yeni çalmıştı. Tahta perdenin kapısı şakladı, basamaklarda yavaş, ağır adımlar duyuldu. Bu adımlar iyiliğine yorulacak gibi değildi. Billy anahtar deliğini aradı, sonunda buldu kapıyı açtı. Yatak odasına girdi. Bir sandalyeye çöküp derin bir soluk aldı. Saxon hiç ses çıkarmadı. Bilirdi çünkü içkinin doğurduğu aşırı duyarlılığı. Onu incitmemek için uyumadığını, beklediğini belli etmemeye çok özenirdi. Kolay iş değildi bu. Yumruklarını sıkar, tırnaklarını etine batırır, kendini tutabilmek için kasılıp kalırdı. Billy hiç bu gece pişman dönmemişti eve. Peltek bir dille, ''Saxon, Saxon'' diye seslendi. Saxon kımıldadı, yüksek sesle esnedi. ''Ne var?'' diye sordu. ''Bir kibrit çakamaz mısın? Benim parmaklarım uyuştu.'' Saxon kocasına bakmaksızın onun istediğini yaptı. Ama sinirli elleri öyle titriyordu ki lambanın şişesi karpuza tin tin çarpıyordu ve fitili yakamadan kibrit söndü. Karanlıkta Billy'nin kalın sesi duyuldu. ''Sarhoş değilim Saxon. Yalnız biraz hırpalandım. Hepsi bu.'' Peltek konuşmasında eğlenceli bir hava vardı. İkinci kibriti çakınca Saxon lambayı yakmayı başardı. Dönüp kocasına baktı. Korkusundan bir çığlık attı. Sesinden gelinin Billy olduğunu anlamıştı ama şimdi bakınca tanıyamıyordu onu. Hiç böylesini görmemişti. Yüzü yara, bere eziklerle tanınmaz hale gelmişti. Bir gözü tümüyle kapalıydı. Öbürü çürükler ve kanlı etler ortasında ince bir çizgi gibi duruyordu. Kulaklarından birinin bütün derisi yüzülmüş gibiydi. Suratı şişmiş, kabuğu soyulmuş bir meyveye benzemişti. Özellikle çenesinin sağ yanı soldakinin iki katıydı. Saxon hala kanayan şiş dudaklarına bakıp elbette ki böyle peltek konuşacak diye düşündü. Bu görünüm karşısında gücünü yitirdiğini duydu. Yüreği derin bir acınmayla çırpındı. Onu kollar arasında almak, acısını hafifletmek için okşamak istiyordu ama pratik düşüncesi başka türlü davranmasını salık veriyordu. ''Vah yavrum, vah yavrucum'' diye bağırdı. ''Önce ne yapmamı istiyorsun onu söyle. Çünkü bu gibi işlere aklım ermez benim.'' ''Soyunmama yardım edebilir misin?'' Güçlükle ve de alçak gönüllülükle konuşuyordu. ''Uzuvlarım kasılmadan önce giyinmişti.'' Saxon yavaşça paltosunun yelini çekmeye başladı. Billy'nin eli de şişmişti. Kullanamıyordu elini. ''Sıcak su da gerek. Sonra iyi gelir.'' Billy yüzünü ekşiterek elini kaldırdı. Yarı kapalı tek gözü gördüğü kadar parmaklarını inceledi. ''Uyuşmuş olduğunu söylemedim mi ben?'' ''Otur azıcık bekle. Ateşi yakayım da su ısıtayım. Bir dakikalık iştir. Sonra da soyunmana yardım ederim.'' Mutfaktan kendi kendine bir şeyler mırıldadığını duydu. Odaya döndüğü zaman Billy boyuna şu cümleyi söyleyip duruyordu. ''Para gerekiyordu Saxon. Para gerekti bize.'' Sarhoş olmadığını elbette görüyordu Saxon. Konuşma biçiminden beyninde sarsıntı olduğunu anladı. Bir şaşırtmacı oldu bu çocuk. Saçma sapan konuşuyordu. Saxon onu soyarken duyduğu sözlerden anladığı kadarıyla yavaş yavaş olayı kavramaya başladı. Tanımıyorduk onu. Chicago'luydu. Üzerime saldılar herifi. Kulübün sekreteri beni uyarmış, kolay kolay başa çıkamayacağımı söylemişti. İyi günümde olsaydım kazanırdım ama insan hiç çalışmadan 7 kilo yitirirse formunda sayılmaz. Sonra son zamanlarda sık sık içki içmiştim, soluğum kesiliyordu. Saxon ter fanilesini çıkarmış, artık dediklerini dinlemiyordu. Az önce yüzünü nasıl tanımamışsa şimdi de sırtının nefis kas yapısını tanıyamıyordu. Kasları örten o beyaz ince deri yırtılmış, kan revan içinde kalmıştı. Yırtıklar genellikle yataydı ama dikey izler de vardı. "Bunlar nasıl oldu böyle?" diye sordu. "İplerden. O kadar sıkıştırıldım ki ipleri, anımsamak bile istemiyorum. Doğrusu hak ettiğim dersi verdi bana ama gene de dayandım. Beni saf dışı edemedi. 20 round dayandım. Hem inan bana, beni unutmaması için yeteri kadar iz bıraktım bedeninde. Eğer sol elinin 2 parmağı kırılmadıysa ben de biri değilim."
Ayrım sonu.